Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Rehine. Yazarı Elizabeth Lovell. Özgün adı The Wrong Hostage. Çevirmeni Alp Sanlı. Türü roman. Epsilon Yayıncılık Hizmetleri. 1. baskı Mayıs 2012. ISBN numarası 978-994-482-168-1. Bu kitap 456 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Haziran 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Lowell'ın yarattığı karakterler Nora Roberts karakterleri kadar gerçek, güçlü, ilgi çekici ve cezbedici. Kirkus Reviews. Elizabeth Lowell'dan ustaca kurgulanmış bir başyapıt. New York Times'ın en çok satan kitaplar listesinin daimi ismi Elizabeth Lowell Rehine adlı romanı ile yasaların işe yaramadığı topraklarda vuku bulan bir rehin alma hikayesini anlatıyor. Meksika ve Amerika arasında mekik dokuyan karakterlerin bir araya gelmelerinin tek bir sebebi var. Sınırın sınırsızlığına karşı koyup rehineyi 2 günlük bir zaman diliminde kurtarmak. Federal mahkemenin en itibarlı yargıçlarından biri olan Grace Silva, yasaların üstünlüğüne inanan bir kadındır. Ancak kanunun işlevsiz kaldığı bir durumla karşılaşınca hayatı kabusa döner. Kariyerini, özgürlüğünü ve hayatının kadınını hiçe saymış olan Joe Farrow ise hükümetten bağımsız olarak çalışan bir teşkilatın en yetenekli ajanlarından biridir. Zekası ve acımasızlığıyla tanınan Farrow, talihsiz bir olay sonucu emekli olmaya karar verir. Fakat yargıç Silva ile olan ortak geçmişleri onu yeniden karanlıklar dünyasına sürükleyecektir. Romantik gerilim türünde usta bir kalem. Star Tribune, Minneapolis. Tek kelimeyle müthiş. Johanna Lindsay. Diyalog kurma ve karakter tasviri. İşte Lowell'ın başarısının sırrı. New Observer, Raleigh. Ensenada'nın kuzeyi, Meksika. Ağustos, Cumartesi sabahı. Giriş. Lane Franklin kendi kendine korkmaması gerektiğini söyledi. 15 yaşındaki çoğu genç yazı Ensenada'da geçirecek olsa sevinçten coşuyor olurdu. Kumsallar, kızlar, bira, hayat bundan daha iyi olmazdı. Tüm Azizler Okulu Ensenada'nın işlek bir bölgesinde değildi. Nemli yaz sıcağına rağmen küçücük bikinilerini giymiş kızlar okulun güzel ve kendine özel sahilinde de gezmiyorlardı. Yine de okulun futbol sahası müthişti ve kalmaya başladığı kulübe 1. sınıftı. Lane penceresi açıkken kampüsün batı ucundaki sörf dalgalarının sesini işitebiliyordu. Dağınık 4 yataklı kulübeleri, öğretmenler için daireleri, durumu iyi olmayan öğrenciler için yatakhaneleri ve küçük bir kütüphane ve eğlence merkeziyle tüm Azizler Okulu tek kelimeyle mükemmel bir tatil beldesini andırıyordu. Fakat öyle değildi. Şımarık ve kontrolden çıkmış çocukların nasıl emir alınacağını, nasıl düzgün oturulacağını, nasıl ders çalışılacağını ve nasıl saygılı olunacağını öğrendiği bir kilise okuluydu. Sıkıcı. Bunun başıma geleceğini biliyordum. Yaptığım şey bir suçtu. O zamanlar suçmuş gibi görünmese de. Lane parmaklarını yeni ve muhteşem bilgisayarının klavyesinde gezdirerek çok kısa bir süre içerisinde okulun ana bilgisayarındaki F olan notlarını B'lere dönüştürmüştü. Ne yazık ki bu durum fark edildi ve yakalandı. Dahası bu olaydan sonra babası Lane'i daha disiplinli, uluslararası yatılı bir okula kaydettirmeye karar verdi. En azından onu askeriyenin bilgisayarını ya da o bankayı veya diğer 5-6 büyük kurumu hacklerken yakalamadılar. Lane bunun yanına kar kalmasına ek olarak eğlenmekten başka hiçbir şey yapmadı. Sonra aklına parlak bir fikir geldi. Notlarını değiştirecek, bu sayede annesi de baştan aşağı F'lerle ve D'lerle dolu olan karnesini görüp üzülmeyecekti. Her şey yolunda. 6 ay boyunca yaptım. 2 ay daha yapabilirim. Tüm oda arkadaşları 3 hafta önce ayrılmış olsa ne fark eder? Sessizliği seviyordu. Ayrıca bilgisayarını saklamak zorunda da değildi. Birkaç hafta önce okuldaki futbol takımına serseri tipli birkaç öğrenci kabul edildiyse ne olmuş yani? Bu haydutlar 16 yaşından çok 26 yaşında gösteriyorlarsa ne olmuş yani? O sahadayken hepsi onu hedef alıyorsa ne olmuş yani? Onlardan çok daha hızlıydı ve diğerlerinden çok daha zekiydi. Lane saatine baktı. Futbol antrenmanı birkaç saat içinde başlayacaktı. O zamana kadar ödevini yapabilir. Sonra da annesinin birkaç hafta önce okulun despot müdürü görmeden içeri gizlice soktuğu bilgisayarında oyunlar oynayabilirdi. Hala neden bir bilgisayarı olmasına izin vermediklerini bilmiyordu. Yanlış hiçbir şey yapmamıştı. Telefon hakkı yoktu. Ayrıca kütüphanedeki bilgisayarı kullanması da yasaktı. Tek yapabildiği mektup yazmaktı. Eski usulde mektup yazmak yeterince boktan değilmiş gibi. En azından Lane birinin yasak olan bu bilgisayarı bulmasından endişe etmek zorunda değildi. Her öğrenci odasında kendi bölümünü temizler ve kendi çamaşırını yıkardı. Hatta bazıları tüm okulun bulaşıklarını da. İnternet bağlantısı olması müthiş olurdu. Fakat okulun ofislerine giriş yapamadığından. Bunu aklından bile geçirme. Babanın seni burada tutmak için anneni zorlamasına izin verme. Ona bu şansı verme. 4 aydır tek bir kara leken bile olmadı. Oda arkadaşları ayrıldıktan sonra konuşacak arkadaşı kalmamıştı ama bu sorun değildi. Yalnız olmaya alışkındı. Tüm azizlere ilk geldiğinde bildiği tek İspanyolca kelimeyi yüksek sesle söyleyince bir kara lekesi olmuştu. Bazı çocuklar İngilizce, bazıları Çince, Japonca ya da Fransızca konuşuyordu. Fakat çoğu Lane'in yeni yeni ayırt edebilmeye başladığı değişik coğrafi aksanlarıyla İspanyolca konuşuyordu. Dil konusunda hep yetenekli olmuştu ama bu ona fazlasıyla sıkıcı geliyordu. Şimdi ise yeni bir dil öğrenmek için geçerli bir sebebi olduğundan, herhangi birinin tahmin ettiğinden çok daha akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Ama kulak misafiri olduğu hiçbir şey kendini daha iyi hissetmesini sağlamamıştı. Son 3 hafta gerçekten berbat geçmişti. Telefonu çalışmıyordu. Birilerinden onu tamir etmesini istediğinde ise kimse ona yardımcı olmamıştı. Öğretmenlerinden birine evini aramak için telefonunu kullanıp kullanamayacağını sorduğunda, kadın ondan sanki sıranın üstünde seks yapmasını istemiş gibi uzaklaşmıştı. O gün baş belası 2 serserinin futbol sahasında gözlerini Lane'e dikip kasıla kasıla yürüdüğü ve ona sessizce ölüm listelerinin en üstünde yer aldığını söylediği gündü. 3 hafta önce bir şey olmuştu. Lane bunun ne olduğunu, buna neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Tek bildiği öğrenci olmaktan çıkıp başka bir şeye dönüştüğüydü. İnsana kendini esir gibi hissettiren bir şeye. ''Ne olmuş yani? O 2 pislikle 21 gündür kendi kendine baş ediyorum. Derslerimi hallediyorum. Odam her zaman temiz ve düzenli. Öğretmenler de beni seviyor. Ya da 3 hafta öncesine kadar seviyorlardı. Annem ziyaretime geldiğinde gayet olağan bir şekilde ona babamın kararını değiştirip değiştirmediğini, eve dönüp dönmeyeceğimi soracağım. Birkaç haftalığına ya da birkaç günlüğüne, hatta bir günlüğüne, sadece birkaç saatliğine. Çünkü sınırı bir kez geçtiğimde bir daha asla buraya geri dönmeyeceğim. Mecbur kalırsam sokaklarda bile yaşarım. Lane durmaksızın kıyıya vuran dalgaların sesini dinledi ve kendi kendine onların fısıldamadığını söyledi. Esir, esir, esir. Fakat dalgaların tekrarlanan sesini duymak bile ona çelme takıp dirsekleyen, tekmeleyen, o 2 serserinin seslerini hatırlatmaktan iyiydi. ''Sen bizimsin Pato, sen ölüsün. Odana gizlice girip hayalarını kesip sana yedireceğiz.'' Lane dalgaların sesini ve aklındaki sesi durdurdu. ''Ben esir değilim, korkmuyorum.'' Güney Kaliforniya, La Jolla, Cumartesi sabahı. 1. Bölüm. Yargıç Grace Silva incelediği yasal belgelerden kafasını kaldırdığında telefon 4 kez çalmıştı. Belki de arayan Ted'dir sonunda. Kocasını, doğrusunu söylemek gerekirse yeni ayrıldığı eski eşini başka bir şekilde değil de yalnızca çocuğunun babası olarak önemsemeye başlayalı yıllar olmuştu. Ve eğer bitmek bilmeyen kişisel bir üzüntüsü varsa bu da evliliğinde başarılı olamayışıydı. Fakat bununla yaşamak zorundaydı. Boşanmak ve tüm yasal işlemleri mümkün olduğunca medeni olarak halletmek için çok uğraş vermişti. Lane için. Fakat gece ve gündüz günün her saatinde Theodore Franklin'e gelen telefonlardan bıkmıştı. Franklin'in sadece yasal adresini bir zamanlar paylaştıkları sahil evinde sürdürüyor olması Grace ile yaşadığı anlamına gelmiyordu. Merhaba dedi Grace. Ah hanımefendi dedi bir adam, ben Carlos Calderon, kocanızla görüşmek istemiştim. Grace Franklin'in eski kocası olduğunu belirtmeye gerek bile duymadı. Calderon boşandıklarını bilecek kadar Ted ile samimi değilse, Grace'in de ona bunu söylemek için hiçbir nedeni yoktu. Ted burada değil dedi hızlı bir şekilde. Ve 3 haftadır da yok ki, bunu senin çok daha iyi bilmen gerekiyor. Çünkü sen ya da senin çalışanlarından biri her gün zaten arıyor. Wiltshire'daki ofisini, cep telefonunu ya da Malibu'daki dairesini aramayı denediniz mi?
Ya da sürtük metresini.
Evet, hem de birçok defa.
Size yardım edebileceğim bir şey var mı?
Grace 3 haftadır aldı, nazik bir teşekkürler ama yok cevabını almayı bekliyordu. Ama Calderon bunun yerine derin bir iç çekti ve ''Yargıç Silva, korkarım Ensenada'ya acilen gelmeniz gerekiyor.'' dedi. Silva ahizeyi sıkı sıkı kavradı. Bir yargıç olarak emir almak yerine vermeye alışkındı.
Pardon?
Oğlunuz Lane ile ilgili.
Sorun nedir diye sordu hemen. Başı dertte mi?
Bu telefonda tartışılabilecek bir konu değil. 2 saat içinde görüşürüz.
Sorun nedir?
Hoşça kalın yargıç Silva.
Bekleyin, bana 4 saat verin. Sınırdaki trafiğin durumu nasıl olur bilmiyorum.
3 saat. Telefon kapandı. Birleşik Devletler Meksika sınırı, Cumartesi sabahı, 2. bölüm. Grace 3 saatlik sürenin sonuna doğru sınıra neredeyse ulaşmıştı. Güney eyaletlerini bağlayan otobandaki 6 şeridin dur ve yavaşlı işaretleriyle dolu olmasından ötürü trafik olağandan çok daha yoğundu. İyi olan tek şey ise Meksikalı sınır görevlilerinin insanların mümkün olduğunca çabuk sınırdan geçmesine yardımcı olmalarıydı. Amerikalılardan nefret etseler de Amerikan dolarına bayılıyorlardı. Yetkililerin durdurdukları araçlar yalnızca 2 kez bakmaya değecek bayanların araçlarıydı. Grace'in şeridindeki gümrük görevlisi $200'lık Ray-Ban gözlüklerinin arkasında yarı uyuklar şekilde hareketsiz duruyordu. Uyuşuk bir hareketle elini Grace'in koyu yeşil renkli Mercedes SUV'una doğru sallayarak kontrol noktasına gelmesini işaret etti. Ardından açık sürücü camından onu gördü, öne doğru eğildi ve durmasını söyledi. Grace'in önündeki üstü açılabilen diğer 3 araba ve içinde güney sınırına heyecan aramaya, biraz da günah işlemeye gelmiş olan 2 Kaliforniyalı sarışın kızın olduğu araç da aynı şekilde durdurulmuştu. Gümrük görevlisi iyi günler hanımefendi dedi pis pis sırıtarak. Kibar konuşmasına rağmen bakışları Grace'in göğüslerine kilitlenmişti. ''Benim güzel Meksikam'ın neresine gidiyorsunuz?'' Öfke Grace'in içinde bir yılan gibi sessizce hareketleniyordu. Merhaba derken çenesinin ve omuzlarının kasılmasına neden olacak kadar rahatsız olmuştu bu durumdan. Genç bir kız iken tüm hayatına yetecek kadar maço saçmalığı çekmişti. Bu sınır kovboyuna bir terbiye dersi vermeyi gerçekten istese de kıymetli zamanını bu şekilde boşa harcamaya değmezdi. Büyük annesi ona ne zaman mücadele etmesi, ne zaman sessiz kalması gerektiğini öğretmişti.
Ensenada'ya acilen gelmeniz gerekiyor.
Ensenada'ya dedi Grace dişlerini sıkarak, görevliye pasaportunu verdi. Meksika Adalet Bakanlığı kimliği ön kapağın hemen altındaydı. Meksika hükümeti bu kimlikleri Amerikan yargıçlarına ve bazı diğer yetkililere nezaketen veriyordu. Gümrük görevlisinin kalın siyah kaşları güneş gözlüğünün üstünden yükseldi. Pasaportu Grace'e iade etti ve eliyle geçiş izni verdi. Zahmet verdiğimiz için kusura bakmayın dedi çabukça. Bienvenido.
Dipnot hoş geldiniz.
Grace aracının camını kapattı ve sınırı ardında bırakarak uzaklaştı. Bazen canını neyin daha çok sıktığına karar veremiyordu. Erkeklerin kadınlardan üstün olduklarını düşündükleri ve bunu göstermekten hiç çekinmedikleri Meksika mı, yoksa erkeklerin aynı şeyi düşünüp bunu göstermek yerine zekice sakladıkları Amerika mı? Grace, Latin maçoluğunun yarattığı sorunlara yabancı değildi. Baba tarafından büyük babası ve büyük büyük babası, anne tarafından ise Baja California'da 1911 Magonista isyanının başarısız olması sebebiyle büyük annesi Meksikalıydı. Grace soy ağacında birkaç İskoç ve göçebe Norveçli olmasına rağmen safkan Meksikalıyla karışık Amerika yerlisiydi. Aynı zamanda İrlandalı Meksikalı bir babası ve Kazak Meksikalı bir annesi. Dahası komünizm asıyı sardıktan sonra isyanda başarısız olup mülteci olarak kaçan saf Kazak bir büyük annesi vardı baba tarafından. Bürokratik belgeler onun Hispanik kökenli olduğunu belirtse de Grace kendini kusursuz bir Amerikan melezi olarak görüyordu. 13 yaşından beri Kazak olan büyük annesi tarafından Santa Ana Burrio'da yetiştirilmesine rağmen Grace Tijuana'da kendini hiç evinde hissetmedi. Belki de gençlik yıllarında Burrio'dayken Tijuana'dan nefret etti. Bunun önemi yoktu. Bir daha bunu düşünmedi ve geriye dönüp hiç bakmadı. Bu da büyük annesi Marta'nın ona öğrettiği bir başka şeydi. La Revo, Tijuana'nın geleneksel girişi, açık hava seks dükkanları, erotik barlar, fuhuş yuvası olarak kullanılan ya da vaat edilmiş topraklar olan kuzeye yasa dışı yollardan geçecek yabancılar tarafından tıka basa doldurulmuş otellerle ünlenmişti. La Revo'da yalnız başına bir kadın çantada keklik demekti. İşte bu yüzden Grace Otay Mesa'daki yeni liman kapısından girerek bu bölgeden uzak durdu. La Revo'dan uzak durmak zamanı kısıtlı olan Grace'in biraz daha geç kalmasına sebep olacaktı. Ama yine de bu yapmak zorunda olduğu bir şeydi. Macho egemenliğinin hüküm sürdüğü Meksika'da kadın olmak için ödemesi gereken bir bedel daha. Otay kavşağı onu Zana Rio'nun içinden 16 Eylül Caddesi'ne götürdü. Uluslararası bankadan sonra bir banka daha geçti. Ardından sosyetik eğlence merkezleri, daha çok banka ve bir Suudi prensini bile iflas ettirmeye yetecek kadar bol uluslararası lüks mağaza zincirini takip etti. Grace sınırdaki görevliye bile bu şaşalı mağazalardan daha çok dikkat etmişti. Kısa ve bir o kadar da insanın kanını donduran telefon görüşmesi aklında sürekli yankılanıp duruyordu.
''Oğlunuz Lane'le ilgili.''
Ensenada'ya doğru güneye ilerleyen geniş yola döndü ve gazı kökledi. Aracın koca motoru mutlu bir şekilde gürledi. Havalandırma nemli muson havasını dışarıda bırakıyordu. Grace'in tedirgin edici düşüncelere dayanmaktan başka bir seçeneği yoktu. Çantasındaki cep telefonu çalmaya başladı. Grace telefonu alıp arayan numaraya şöyle bir baktı ve arabayı yol kenarına çekti. Çünkü bir Amerikan senatörüyle hassas bir konuşma yaparken araba kullanmak istemiyordu. Gelen aramayı cevapladı ve mutluymuş gibi konuşmaya başladı. ''İyi akşamlar Chet. Tabii eğer zaman dilimi gündüz olan bir yerde değilsen.'' Senatör Chadwick Chandler şaşkın bir ses tonuyla karşılık verdi. ''Ah, şu arayanın kimliğini gösteren yeni telefonlar. Telefonun olağan engellemelerden etkilenmediğini sürekli unutup duruyorum. Bir an için senin kahin olduğunu sandım.''
''Öyleyim.'' dedi Grace keyifsiz ses tonunun fark edilmemesine özen göstererek. ''Kahin olduğum için hafta boyunca benim telefonlarımı cevaplamadığını anladım. Hem de beşini de.''
Chandler hafifçe kıkırdadı. Ancak cep telefonundan bu kıkırdama sesi daha ikinci martisini içerken boğazına zeytin takılan biri gibi çıkmıştı. ''İnan bana en sevdiğim bölge yargıcımı oyalama niyetinde değilim.'' dedi senatör. ''Altın rengi güneşin altında bronzlaşarak, sörf yapıp at çiftliklerinde stres atan sizin gibi zengin Kaliforniyalı çocukların aksine, biz aptallar başkentte size yetişebilmek için günde çift var diye çalışmak zorunda kalıyoruz.''
''Benim ten rengim genetik. 20 yıldır da elimi bir sörf tahtasına dahi sürmedim. At çiftliğine gelince... O tamamen Ted'in fikriydi. senin gibi insanlara bulduğu mali destekçilerin hoşuna gittiğini düşündüğü için. Grace bu sözleri üzerine ses tonunun fazlasıyla sinirli ve sabırsız çıktığını fark ederek irkildi. Belki de Calderon bu yüzden onunla telefonda konuşmak yerine yüz yüze görüşmek konusunda ısrar etmişti. Konuşkan ve hoş sohbet bir telefon kullanma alışkanlığı yoktu. Zaten işinden ötürü böyle bir şey için zamanı da kalmıyordu.
Ted ve sen değerli destekçilersiniz dedi senatör. Telefonlarınızı ancak bir iki gün içinde dönebiliyor olsam da her zaman minnettarlığımı sizinle paylaşıyorum. Senin için ne yapabilirim?
Tayinim hakkında herhangi bir sorun olup olmadığını söyleyebilir misin?
Bunlar sabır isteyen konular Grace.
Anlıyorum dedi Grace temkinli bir şekilde. Fakat Federal Temyiz Mahkemesi'ne ben bir atama istemedim. Bana teklif edildi. İki aydan uzun bir süredir bekletiliyorum ve benim bir kariyerim var. Eğer atama gerçekleşmeyecek ise bunu bilmem gerekiyor. Bu sayede bölgesel duruşmalarda olup olmayacağımı öğrenmek için beklerken boşuna zaman kaybetmek yerine yığınla birikmiş davalarıma dönebilirim.
Hattın diğer ucundaki senatör sessizce iç çekti ve elindeki martini kadehinin ortasında duran zeytine gözlerini dikti. Ted'in evlenip başa çıkamadığı bu dişi kaplanla uğraşmaktansa Ted'le uğraşmayı tercih ederdi. Şu anda bulunduğum pozisyona atanman için yapılan inceleme 3 ay sürmüştü. Temyiz mahkemesine bir atama için çok daha derin inceleme yapacaklardır.
Grace senatörün sözlerinden çok sesinin tonuna dikkat kesilmişti. Kol saatine şöyle bir göz attı. Bu görüşme için 3 dakika ayırmıştı ve daha fazlası için zamanı yoktu. Konuya dönelim, zırvalıyorsun. Bu da demek oluyor ki yolunda gitmeyen bir şeyler var.
Hayır, kesinlikle düşündüğün gibi değil. Sadece bu seviyede bir atama için incelemeleri çok daha uzun sürüyor ve politika gitgide karmaşık bir hal alıyor. Ben hala senin Beyaz Saray tarafından aday gösterilip, Senato tarafından Federal Temyiz Mahkemesi'ne atanmış en genç bayan olarak kabul edilmeni bekliyorum. Atanacak en hoş bayan olacağından bahsetmiyorum bile.
Bahsetme zaten.
Chandler şaşırmış bir halde, ne diye sordu.
Sakın bana patronluk taslama. Daha yeni pis bakışlı Meksikalı bir gümrük görevlisiyle uğraşmak zorunda kaldım. Bugün biraz daha benzer bir pohpohlamaya maruz kalırsam delireceğim.
Grace bir kez daha ses tonunun farkına vararak irkildi. Chad Chandler'ı 10 yıldan beri tanıyordu. Politikacıların standartlarına göre her zaman bir beyefendi olmuştu. Affedersin dedi hemen, şu an uğraştığım birçok şey var ve atamanın neden bu kadar geciktiğini merak ediyorum.
Bu gecikme boşanmam yüzünden mi?
Saçmalama, onunla en ufak bir ilgisi bile yok. 21. yüzyılda yaşıyoruz.
Bir süre her ikisi de sessiz kaldı. Senatör Martinez'inden bir yudum daha aldı. Grace saatine bir kez daha baktı. Her şey yolundaysa bu bekleyiş niye? İkimiz de biliyoruz ki büyük babalarıma kadar zaten araştırıldım ve hakkımda keşfedilecek daha fazla bir şey kalmadı.
Sessizlik, senatör içini çekti. Pekala dedi gönülsüzce, Pensilvanya Caddesi'nin diğer ucundaki bazı beyler biraz daha araştırma yapmak istiyor.
Ne gibi?
Oğlun nasıl?
Çıplak vücutta elektrik yüklü tellere sürtünmüş gibi iğrenç, dayanılmaz, sarsıcı bir acı saplandı Grace'in vücuduna. Lane gayet iyi.
Grace temkinli ve profesyonel duruşunun altında içinde patlayıp yanıp tutuşmakta olan panik fırtınasını gizlemek için ses tonunu değiştirmeye çalıştı.
Ne oldu ki? Lane'in bu konuyla ne ilgisi var?
Lane'in uyuşturucu problemi olduğunu duyunca endişelendim. Tabii bu durum Beyaz Saray'daki bazı kişilerin de endişelenmesine sebep oldu. Bilirsin, böyle bir şey gerçekten başımızı ağrıtabilir.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.